TRT 24 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın yazdığı Dünya Çocuk Hakları Günü ve Kerbela Duası başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önce bir annenin hapishane notlarını aktarıyorum. Kışın başıydı. Kızımı cezaevine yanıma aldığımda bir annenin verebileceği en zor kararlardan biriydi. Özgürlük mü, anne ilgisi mi? Memurun kucağında demir kapıdan geldiğinde ürkek bakışları ve gözyaşlarından ıslak yanaklarıyla 17 aylık bebeğim kucağıma atlayıvermiş, yüzünü göğsüme gömüp bütün koğuşu gözyaşlarına boğmuştu. Birkaç saat geçtikten sonra elimden tutup geldiği kapıya doğru beni çekiştirip eve gidelim dediğinde çaresizliğim bir yana asıl zorluklar yeni başlamıştı. Koridor ve yemek yediğimiz büyük alanda kaloriferler hiç yanmıyor, odalardaysa soğuk gecelerde yanıyordu sadece. Montla dolaşıyorduk. Kızımı içeride bile mont ve bereyle tutmak zorundaydım. Ayrı yatak falan yoktu. Yanımda uyutuyordum. Demir karyolada betona düşmesin ya da demire çarpmasın diye hep tedirgin. Çocuklar için yemek de yoktu. Ayrı kahvaltıda. O baharatlı, yağlı yemekleri yemesi gerekiyordu tabii benim payıma düşenden. Meyveleri manavdan, peynir, süt gibi ihtiyaçlarını kantinden almam gerekiyordu. Maddi zorluğu neyse de bir de süt kalmadı, yoğurt kalmadı diyorlardı bazen. Ben de küçük biberon şişelerinde yoğurt mayalıyordum. Haftada bir kez manav siparişi geldiğinden sadece 3-4 gün meyve yiyebiliyordu. Bazen de kalmadı diyorlardı. İlk gelirken yanında yolladıkları birkaç oyuncağı vardı. Zamanla sıkıldı. Her yerin beton olduğu dört duvar arasında bir çocuğu oyalamak öyle zor ki. Yeni oyuncak istedim ailemden. İçeri almadılar. Yasak dediler. O hal kapsamında içeri oyuncak alımı yasaklandı. Bari kitap dedim, yasak dediler. Çocuk kitabı da olsa yasak. Avluda düştü, kafasını betona çarptı. İçeride doktor arkadaşınız var zaten, takip edin dediler. Hastalandı kış günü. Battaniyelere, nevresimlere kustu. Çamaşırları elimizde yıkadığımızdan kurumadı. Battaniye istedim. Leş gibi bir ince çocuk battaniyesi verdiler. Arkadaşlar kendi battaniyelerini verdiler, kullandık. Her sabah sayım için demir kapıyı gürültüyle açan ve genellikle bas bas bağıran memurların sesini ya da adli koğuşunda gece yarısı yükselen kavgaların sesini ağlayarak uyanmalarını saymıyorum bile. Ve kızım tüm bunları ve çok daha fazlasını bir sene boyunca yargılamam devam ederken yaşadı. Hala yüzlerce çocuk bunları yaşıyor. Bir soruyla başlayayım. Bir bebeğin ve annesinin bunları yaşamasına siz sebep olmuş olsanız, hayatınız boyunca sadece böyle tek bir günahınız olsa ne düşünürsünüz? Anne bir yanda saatlerce hıçkıra hıçkıra ağlasa, sütünü lavaboya sağsa, bebek diğer yanda feryat etse, çığlık çığlığa çırpınsa, böyle tek bir günahınız olsa bu günahla yaşayabilir misiniz? Peki bu günahla öteye gittiğinizde karşılaşacağınız cezaya itiraz edebilir misiniz? Bir bahane bulmaya çalışsanız bulabilir misiniz? Ben şahsen böyle bir suça bulaşmaktansa 10 defa ölmeyi tercih ederim. Ve bunu ötede ceza görmek korkusuyla değil, insanlıktan çıkmak endişesiyle yaparım. Çünkü bir bebeğe bunları yaşatan canlıya, dünya tarihinin hiçbir zaman diliminde ve coğrafyasında insan denmez. En ilkel ve bedevi kabilelerde bile bu zulme evet diyen çıkmaz. Bu tiplere hayvan da denmez. Bu nedenle de mahkeme kürsülerine oturan ve rahatça böyle hükümler veren varlıklara isim bulmak zor. Bir pitbull yapabilir, çakal, sırtlan veya yılan. Yapsa yapsa farkında olmadan bunlar yapar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki bu bedeli göze alan yüzlerce insan görünümlü yargıç var? İnsanlıklarından vazgeçip çatır çatır böyle hükümler veriyorlar. Çok kolay söylüyorlar o korkunç kelimeyi. Tutuklanmasına oy birliğiyle karar verildi. Hastalığının tutukluluğuna engel olmadığına, tahliye talebinin reddine, tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu insanın bir yaradanı var. sahibi var, bir gün bize hesap sorar diye düşünmüyorlar. Milyonlarca insanın hayatını karartıyorlar. Ağızlarından çıkanın nelere sebep olduğu akıllarına gelmiyor. Verdikleri tek bir kararın kaç insanı etkileyeceğini düşünmüyorlar. Her biri uyuşturucu almış birer haşhaşiye dönüştü. Ağızlarına pelesenk ettikleri haşhaşi iftirası gelip alınlarına yapıştı. Her biri yeni Alamut Kalesi'nin beyni yıkanmış birer katiline dönüştü. Neo Alamut Kalesi'nden gelen emirleri gözleri kapalı işleme koyuyorlar. Soğukkanlılık içinde cinayetlerini işliyorlar. Sonra cübbelerini çıkarıp lavaboda ellerinin kanını yıkıyor, evlerinin yolunu tutuyorlar. Çocuklarıyla kucaklaşıp yemeğe oturuyorlar. Olan tek bir vaka değil. On binlerce bebek ve çocuğu annesinden veya babasından ayırdılar. Zindanların nemli betonlarında yaşattılar. Saatlerce, günlerce, aylarca, onlarca bebeği dolaylı olarak öldürdüler. Bebek katili yaftası da silinmez şekilde artık alınlarında. Yüzlerce insanı kanser ettiler. Tedavi ettirmeyip hücrelerde ölüme mahkum ettiler. Son cinayetlerini geçen perşembe işlediler. Yusuf Kurt, zindana atıldığında 21 yaşında sağlıklı bir hava harp okulu öğrencisiydi. Tek günahı, tatbikat diye komutanlarının emriyle otobüse binip köprüye gelmekti. Müebbetle yargılanıyordu. Hücrede kanser oldu ve önceki gün 25 yaşında hastanede vefat etti. On binlerce harp okulu öğrencisinin, binlerce polis koleji ve akademisi öğrencisinin hayatını, umutlarını ve geleceklerini böyle kararttılar, çaldılar. Tek damla gözyaşının hesabı. Yazıya tek bir günahla başladım. Siz son 7 yılda işlenen zulmün yekününü hesaplayın. Dağ gibi biriken günah dosyalarını hayal etmeye çalışın. Neo Alamut'un en tepesindekinden en alttaki icracıya kadar, HSK'daki kodamanlardan istinaftaki yargıçlara, emniyet müdürlerinden eli kanlı işkenceci polislere kadar, o kadar çoklar ki, böyle yüzlerce hatta binlerce insan kılıklı canavar var. Bir insana bela olarak bu zulümlere sebep olmak kâfi. İsterse dünyada yakalarını sıyırsınlar. Hesap verecek olanlar bu binlerce icracıdan ibaret değil. Bu güruhun yaptıklarını gördükleri halde hala destekleyen 10 milyonlar var. Bunlar da mahşerde aynı mahkemeye çıkacak. Her biri yüz binlerce dosyadan ayrı ayrı hesap verecek. Hesabı verilmedik bir saniyelik bile zindan hayatı olmayacak. Hesabı sorulmadık tek damla gözyaşı kalmayacak. Tarihte hiçbir topluluğa bu kadar çok bela okunmadı, lanet edilmedi. Anne sütü kadar masum harbiyelileri canavarca linç edenlere hesap sorulduğu gün gelecek. Anne sütü kadar masum harbiyelileri canavarca linç edenlere hesap sorulduğu gün gelecek. Ege'den veya Meriç'ten geçerken boğulan bebeklerin hesabının sorulduğu gün gelecek. Tıpkı diri diri gömülen kız çocuklarının hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu gün geleceği gibi. Yaptıklarının yanlarına kalacağını sanıyorlar. Kur'an yanlarına kalmayacağını vaat ediyor. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Kıyamet 36. Gün gelir ve bütün insanları peşlerinden gittikleri önderleriyle çağırırız. İsra 71. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur. Taha 111. Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onları gözlerin dehşetten dışa fırlayacağı bir güne ertelemektedir. İbrahim 42. Bize düşense Hazreti Hüseyin gibi dua etmek. Hazreti Hüseyin, Kerbela'da şehit edilmeden önce küçük yeğeninin hunharca canının kıyılmasına şahit olur ve gözyaşlarıyla ellerini göklere kaldırır. Allah'ım, eğer gökten bir zafer ihsan etmeyeceksen, bunu daha hayırlı bir şeyin sebebi kıl ve bu zalimlerden sen intikam al, diyor Veysel Ayhan, TR724'teki köşesinde.